Ayrım 39.
Biraz evvel kapıdan çıkan kadınla beraber hatıraları ondan bir perde daha uzaklaşmışlardı. Odada bıraktığı çiçek kokusunu içine çekti. Kapıdan girdiğinde avucuna sarılan elin temasını hatırladı. Biraz evvel avuçlarındaydı. Bütün geçmişi ve şimdi uzaklaşıp gitmişti işte. Ne kadar yalnızdı şu an. Evlenmekle bir şeyin hallolmadığını üzülerek fark ediyordu. İsterdi ki şu an karısı yanında olsun, ellerini onun saçlarında dolaştırıp teselli etsin, bir daha dönmemek üzere geride bıraktığı hayatı için onu avutsun, sarılıp öpsün, bütün özlemlerini unuttursun. Ama yanı boşu boştu. Onu ne kucaklayan ne de teselli eden vardı. Küçük karısı onu anlayacak olmaktan çok uzaktı. Sessiz adımlarla odaya giren Mürvet, ağladığının anlaşılmasından çekinerek Seyit'le yüz yüze gelmemeye çalıştı. Yeldirmesini üzerine geçirdi. Seyit ayağa kalkmıştı. Ona yardımcı oldu. Sesi yorgundu. Hadi gel, seni eve götüreyim artık. Hiç konuşmadan döndüler. Arabadan inerlerken Mürvet kocasının yüzüne bakmadan ilerledi. Ne olur evde bugün olanlardan bahsetmeyelim. Annem duymasın. Akşam yattıklarında genç kadın kocasına hiçbir zaman sahip olamayacağını, onun kafasının içinde ruhunda ulaşamayacağı bir noktanın varlığını hissediyordu. Keşke evlenmeseydi diye düşündü. Hele şimdi bir de bebeği olacaktı. Nasıl başa çıkacaktı Seyit'in etrafındaki bunca kadınla? Nasıl idare edecekti hepsini birden bu yaşında, bu tecrübesizlikle? İçini çeke çeke ağlamaya başladı. Seyit de uyuyamamıştı. Karısıyla oturup konuşmak, onun bütün eski hayatını anlatmak, sonra sevişmek istiyordu. Belki böylelikle kendisini ezen hatıraların ağırlığından kurtulabilirdi. Ama konuşmalarının kısa zamanda Mürvet'in ağlaması bağırması ile neticeleneceğinden emindim. O zaman da bütün ev halkı başlarını toplanacaktı. Bu evde kaldıkları müddetçe uzun bir özel hayatları olmasa imkan yoktu. Karısıyla beraber tanıyıp yakınlaşmaları çok uzak bir ihtimal gibi görüyordum. Sıkıntılı olduğu anlarda uysallıkla sıcacık yaklaşıp onun suskunluğunu paylaşan, konuşur kadar bekleyen, hüzünlerini, beynini yoran düşüncelerini aşkıyla uzaklaştıran Şure'yi düşündü. Onu özlüyordu. Şu an yanında olsa kendisini nasıl rahatlatacağını biliyordu. Mürvet'in hıçkırık sesleriyle düşüncelerinden sıyrıldı. Onun yastığa dağılmış saçlarını toplayarak kolunu başının altından geçirdi. Kendisine doğru çekti. Gül suyu kokan tenini koklarken yaşlarla ıslak yanaklarını öptü. Tanrım dedi içinden, bu kadını da seviyorum. Bir eliyle onun şiş karnını okşadı. Boynunu, yanaklarını öptü, öptü. Küçük karısının yaşadığı kıskançlığı, üzüntüyü anlıyordu ama onu rahatlatacak kelimeleri bir türlü bulamıyordu sanki. Onu bebek sallar gibi kolları arasında sallayıp susturdu. Mürvet kocasının kollarında kendini emniyette hissedip uykuya daldığında Seyit gözleri tavanda hayatlarını bundan sonra ne şekilde alacağını düşünüyordu. Sabah Mürvet gözünü açınca kocasını çoktan giyinmiş evden çıkmaya hazır buldu. Elleri pantolonun ceplerinde pencereden dışarı bakıyordu. Karısının uyandığını görünce onu öptü. Hadi giyin bakalım Murka, gidiyoruz. Nereye? Yine bu saatte Seyit. Yeni evimize. Yeni evimize mi? Aslında dün gidecektik ama kısmet olmadı. Hadi toparlan. Şey, anneme nasıl söyleyeceğim? Nasıl mı söyleyeceksin? Mürvet, ben senin kocanım, nikahlı kocan. Ve seni buradan alıp götürüyorum. Evimize, kendi evimize. Bize ait olacak, baş başa kalacağımız, konuşabileceğimiz evimize götürüyorum. Burada annenden çekinecek ne var? Mürvet bir gün önce olanları hatırladı. Kocasına fazla güveni yoktu. Annesinin daha evvel söylemiş oldukları aklına geldi. Nereye gidecekleri, kimin yanında oturacakları hepsi meçhuldü onun için. Fazla sorarsa Seyit'i kıstıracağını biliyordu. Onu çok seviyordu. Ama aşkla bağlandığı kocası yakışıklı olduğu kadar da çapkındı. Burada hiç değilse sıkıştığı zaman sığınacak bir annesi, abi vardı. Bir defa giderse artık onlardan yardım isteyemeyecekti. Onun düşünceli düşünceli yere baktığını gören Seyit yatağın kenarına oturdu. Bak Burka, bu bizim için bir şans. Birbirimizi tanımamız, daha çok sevmemiz için bir şans. Baş başa kalıp baş başa yemek yiyeceğiz. Kendi evinin kadını olacaksın. Başka kimseye hesap vermek zorunda olmayacağız. Anlıyor musun beni? Daha mutlu olacağız. Sonra gülerek onun yanaklarını okşadı. Hadi hadi korkma. Müslümanların içine gidiyoruz. Mürvet ne yapacağını bilemiyordu. Kocasını kaybetmek istemiyordu ama annesinin nasıl söyleyeceğini de karar verememişti. İsteksiz giyindi. Sabah namazından sonra kahvesini içerken buldu annesini. Kapıda durup kelimeleri nasıl toparlayacağını düşündü. Emine'nin başını çevirip gözünün içine sorar gibi bakmasıyla dili tutuldu. Sonra kontrol edemediği kelimeler dudaklarından döküldü. Anne, biz gidiyoruz. Emine bunun gezmeye gitmek manasında söylenmediğini biliyordu. Soğuk bir tavırla sordu. Nereye? Bilmiyorum, nereye götürürse. Emine başını camdan dışarı çevirdi. Hiç istifini bozmadan oturuyordu. Küs sesle konuştu. Peki, ama seni yalnız gönderemem. Yanına Necmi'yi de vereceğim. Küçük ama nihayet kardeşindir. Mürvet ne diyeceğini bilemiyordu. Çok sevindim anne. Emine'nin gözleri dolu dolu olmuştu. Başını kahve fincanındaki telvelere çevirdi. Artık güle güle gidin. Mürvet duraladı. Annesi yüzüne bakmıyordu bile. Yanına gidip elini öpmek istedi ama onun sert tavrından ürktü. Duyulmayacak kadar alçak sesle sordu. Bana bir şey vermeyecek misin anne? Eşya mı istiyorsun? Al yattığınız yatağı işte. Bir de sandığını al. Sonra yerinden kalkıp kendi odasına gitti. Az sonra elinde gazete kağıtlarına sarılı bir paketle geldi. Kızına uzattı. Nedir bunlar anne? Benim çeyizinden kahve takımı. Annem de bir şey vermedi deme. O arada Seyit bir payton tutup getirmişti kapıya. Bütün eşyaları sığdı arabaya. Mürvet ayrı eve gelin giden herkesin böyle boşluk içinde kalıp kalmadığını soruyordu kendine. Evliliklerinde her olay bir üzüntü oluyordu Seyit. Necmiye'nin beraberinde gelecek olmasına bir şey demedi. Karısının ailesinde en çok sevdiği bu küçük kızdı zaten. Ona kendi küçük kız kardeşi Havva'yı hatırlatıyordu. Mürvet arabaya binerlerken annesinin ellerini öptü. Anne, gelirsiniz değil mi? Adres bildirirseniz geliriz. Seyit de kayınvalidesinin elini sıkıp arabaya karısının yanına oturdu. Necmiye'yi de aralarına aldılar. Yeni evlerine doğru yola çıktılar. Paylaşılamayan yalnızlık. Payton Kasımpaşa sırtlarında Hacı Hüsre yokuşunda 7 numaralı evin önünde durdu. İki katlı bahçe içinde şirin bir ev yeni sahiplerini bekliyordu. Mürvet hala baba evinden ayrılışının şaşkınlığı üzerinde evin içini dolaştı. Alt kat mutfak, banyo ve bir oda, üst kat ise bir buçuk odadan ibaretti. Seyit karısını bir gün önce oraya getirmeyi planladığından temizliğini yaptırmıştı. Yine de Mürvet'in içine sinmedi, tekrar üzerinden gitti. Sandığından tığ işi tüllerini, perdelerini çıkarıp astı. Üst kattaki büyük odaya yataklarını kurdular. Yan odaya da Necmiye'ye şimdilik bir yer yatağı hazırlandı. Dantelli kılıfları yastıklara geçirdiler. Kendi evinin hanımı olmak fikrine alışmaya çalışıyordu. Akşam hava kararınca genç kadının içine bir hüzün çöktü. Ağlamaya korkuyordu. Kardeşini de huzursuz edeceğini biliyordu. Seyit gaz lambasını yaktıktan sonra onları baş başa bırakıp çıktı. Bir müddet sonra Volkov restoranından aldığı yiyeceklerle geldi. Yere yaydıkları gazetelerin üzerine yemekleri dizdiler. Hepsi Rus yemekleriydi. Seyit bir şişede vodka içti. Keyfi yerinde gözüküyordu. Karısının yanağından bir makas alırken göz kırptı. Mürvet kız kardeşinin yanında kocasının yakınlığından utandı. Yapma Seyit diye fısıldadı. Necmiye'nin yanında olur mu? Artık kendi evimdeyim Murka. Karımı istediğim gibi severim, anlaşıldı mı? Şşşt Seyit, ne olur. Benimle bir kadeh içer misin sen de? Ben içki içmem Seyit. İyi, ne yapalım, ben de yalnız içerim. Nazdrovya. Seyit'in şevki kaçmıştı. Mürvet onu yeniden neşelendirmek için ne yapacağını bilmiyordu. Susmayı tercih etti. Necmiye'nin de suskunlukta ondan geri kalır yoktu. Seyit kendini iki emani çocukla oturuyor gibi hissediyordu. Tabakları gazete kağıtlarını toparlarken o kadehindeki vodkayı tazelemekle meşguldü. Hadi bari siz yatın, yorgun olmalısınız. Mürvet bulaşığı toparlayıp Necmiye'yi aldı, uykuya çıktı. Ne oluyorsa aralarındaki sevgi ve kıskançlık devamlı olmuyordu. Yatağa yattığında Allah annemin evini aratma bana diye dualar etti. Seyit ise şişedeki vodka bitinceye kadar aşağıdaki boş odada sırtı duvara dayalı oturdu. Bir müddet başını kolları arasında dizlerine dayayıp düşündü. Mutluluğu nasıl yakalayacağını bilemiyordu. Evlerinde ilk akşam karısıyla beraber yemek yiyip içip sarılıp yataklarına uzanmayı, daha güzel günlerin geleceği hayali kurmayı bekliyordu. Halbuki şu an kendisine arkadaşlık edecek, yalnızlığını unutturacak elindeki kadehten başka bir şey yoktu. alkolün damarlarını aça aça gezindiğini hissedebiliyordu. Sıcak basmıştı. Kalkıp camı açtı. Derin derin nefes aldı. Aralık ayının ayazı ciğerlerini doldu. Bir sigara yaktı. Kirbitin alevini neredeyse parmaklarını yakana kadar seyretti. Sonra üfledi. Huzursuzdu. Hayatında koca bir boşluk, dolduramadığı bir eksiklik vardı. Hafif sesle Rusça bir şarkı mırıldanmaya başladı. Vodka yudumları pencereden üzerine vuran soğuk şarkısının sözleriyle birleşti. Onu alıp St. Petersburg'a geri götürdü. Mürvit ertesi sabah uyandığında Seyit'i evde bulamadı. Yastığı bile bozulmamıştı. Necmiye'ye belli etmeden ağlamaya başladı. İşte şimdi annesinin dedikleri oluyordu. Tanımadığı bir yerde yalnız başına bırakıp gitmişti onu kocası. Ancak bir saat sonra gözyaşları sevince dönüştü. Seyit eve bir araba dolusu eşya göndermişti. Yemek masası, iskemleler, duvar aynası, konsol, sofra takımı, ispirtolu gaz ocağı ve yiyecek malzemesi yüklü araba boşaltılmaya başlayınca Mürvet çocuklar gibi sevince boğuldu. Necmi'nin yardımı ile eşyaları ite çeke yerleştirdi. Bir koyduğu yere karar veremiyor, tekrar odanın diğer ucuna itiyordu. Kendisine karışan, akıl veren kimse yoktu. Kendi eviydi. Eşyalar onundu. İstediği yere koyabilirdi. Şarkılar söyleyerek evi düzene soktu. Ablasının keyfinden etkilenen Necmiye de neşelenmişti. Mürvet kocasını ne kadar sevdiğini ve onu özlediğini düşünürken akşamın yaklaşmakta olduğunu fark etti. Hemen mutfağa girip gelen malzemelerden akşam yemeğini pişirmeye başladı. İçki mezesi bile hazırladı. Seyit o akşam geldiğinde karısının yüzündeki pırıltıdan, tebessümden mutluluğunu okuyabiliyordu. Bir akşam evvel düştüğü sıkıntıyı unutma zamanı gelmiş olmalıydı. Camın önünde özene bözene hazırlanmış masayı görünce gülümsedi. Her şey yoluna giriyordu galiba. Karısını öpüp yıkanmaya gitti. Yemekte her şey harikaydı. Evlendiklerinden bu yana ilk kez keyifle, patırtısız, kendilerine ait konuları konuşacak yemek yiyorlardı. Mürvet bu akşam kocasını kıramamış, bir kadeh şarap içerek ona eşlik etmişti. Kadehi daha bitirmeden vücudunun ısındığını, başının tatlı tatlı döndüğünü hissetmeye başladı. Gözleri alev alev yanıyordu. Seyit meze tabağını henüz bitirmişti. Et servisi yapmak üzere mutfağa kalkan karısının ilk defa aldığı içkiden kızarmış yanaklarını, parlayan gözlerini sevgiyle seyretti. Boş tabağını almak için uzanan ince zarif elini yakaladı ve onu kendine çekti. Mürvet büyüdüğü evde olsun, akraba evlerinde olsun, erkeklerin karılarına böyle heyecanla yaklaşıp sevdiklerini belli etmelerine alışık değildi. Ama şu an buna itiraz edecek de değildi. Hem Necmiye çoktan odasına çekilip yatmıştı bile. Seyit iskemlesinde yan dönüp kollarıyla karısının gittikçe genişlemekte olan belini sardı, başını onun iyice belirginleşen karnının üzerine dayadı. Göbeğine doğru bir öpücük kondurduktan sonra yüzünü onun vücudunun sıcaklığına gömdü. Mürvet kocasının bu yakın sevgisinden kaçmamakla beraber aynen karşılık vermeye utanıyordu. Elleriyle uzanıp onun başını omuzlarını tutmak istedi. Sonra vazgeçti. Et ateşte Seyit, yanacak şimdi. Seyit şakacı bir tavırla onun kalçalarını okşayıp bıraktı. Peki peki, hadi yakma eti. Karısının arkasından bakarken hayatından memnun bir erkeğin gülüşü yüzüne yayıldı. Her şey düzene girmiş gibiydi. Seyit her gün eve birkaç parça eşya yolluyor, akşamları yiyecek paketleriyle dönüyordu. Geç geldiği günlerde de Volkov'tan hazır yemek istetiyordu. Getirdiği paketlerin arasında sık sık Mürvet ve Necmiye için hediyeler çıkıyordu. Yine de Necmiye artık annesini özlemeye başlamıştı. Önceleri bir iki mızmızlandıktan sonra bütün günü ağlamaya başladı. Mürvet çok üzülüyordu. Necmiye'ye bakıp büyüten kendisi olmasına rağmen onun annesine olan özlemini kapayamıyordu. Nihayet daha fazla dayanamayıp Seyit'e durumu açtı. İyi o zaman gidin görün annenizi dedi kocası. Bir sevinçle hazırlanıp gittiler. Emine kızlarını görünce çok sevindi. Mürvet annesine Necmiye'nin evini çok özlediğini anlattı. Artık benimle dönmek istemiyor anne. Ağlayıp duruyor. Sedirde Necmiye'yi dizleri dibine alıp oturan Emine hayatından memnundu. İyi o zaman Necmiye kalsın. Fethiye seninle gider. Mürvet bunu kocasının ne diyeceğini bilemiyordu ama annesine bir şey diyemedi. Sonra Fethiye'yi de kırmak istemiyordu. Akşama doğru onu da yanına alıp Kasımpaşa'ya geri döndü. Seyit uzaktan olsa kayınvalidesinin baskısından sıkılıyordu. Karısıyla baş başa olmak istiyordu. Buna fırsat vermiyorlardı. Zaman zaman içinin daraldığını hissediyordu. Arada sırada eski hayatını karısıyla konuşmak istiyordu. Özellikle içkili olduğu zamanlar Rusya'yı ve oradaki hayatını anlatmak önüne geçilmez bir arzuya dönüşüyordu. Ancak bir iki kez niyetlendiğinde Mürvet'in hemen gözleri sulanmış, ağlamaya başlamıştı. Onun geride bıraktığı hayatı kaybettiklerini dinlemek zor geliyordu genç kadına. Sevdiği erkekle kendisini paylaşamadığı bir hayatı dinlemek onu çileden çıkarıyordu. İçini kaplayan kıskançlıkla neredeyse hasta oluyordu. Seyit çok arzu etmesine rağmen Beyoğlu'ndaki Rus arkadaşlarını eve davet etmeye cesaret edemiyordu. Akşamları onu çıkarmaya teklif ettiği zamanlarda genç kadının neredeyse günahtan bahsediyor gibi itirazı ile karşılaşıyordu. Mürvet'in kendisine ve tarzına alışmasını bekliyordu. Ama o arada içkili müzikli hüzünlerin paylaşıldığı masaların özlemini çekmeye başlamıştı. Yeni evlerinde ilk misafir Gülhan'ın ve İbrahim Bey oldu. 1920 Rusya'dan Vrangel ordusuyla beraber kaçmışlardı. Gülhan'ım Bakü'de bir paşa konağında doğup büyümüştü. Son derece güzel, ağzı burnu ufacık, ince zarif bir genç kadındı. İbrahim Bey ise karısının yanında oldukça sönük kalan, kendi halinde bir adamcağızdı. Korbuk köyündendi. Gül Hanım'ın oturduğu konak ihtilalde Bolşevikler tarafından sarıldığında paşa camdan gelen bir kurşunla öldürülmüştü. Genç kadın o zaman kaçarak General Vrangel'in ordusu ile Kırım kıyılarında ayrılan Beyaz Ruslara katılmıştı. İbrahim'le o yolculukta tanışmışlardı. Beş parasız, yapayalnız, yabancı bir memlekete yol alan bir çok genç kızın yaptığı gibi kendisine koruyucu kollarını açan erkekle evlenmişti. İki oğulları vardı, Sermet ve Rüstem. Gül Hanım, zarafeti, nazik yumuşak karakteriyle Mürvet'i çok etkilemişti. Yakın oturuyorlardı, sık sık görüşmek üzere ayrıldılar. Gül Hanım'ın dostluğu Mürvet'e yetiyordu ama Seyit için durum farklıydı. Senelerdir içinde olduğu pera yaşantısı bütün cazibesiyle kendisine göz kırparken Kasımpaşa'daki evin sakin, durgun havası fazla bir heyecan vermiyordu. Karısını sevmek her şeyi halletmiyordu. Mürvet'i o günlere kadar arkadaşlarıyla yaşadığı hayatın içine sokamayacağından emindi. Şimdilik üzerine varmak istemiyordu. Ocak ayıydı. Son bir haftadır ayaz esen rüzgar yerini lapa lapa kara bırakmıştı. Merdivenler, pencereler yükselen karın beyazlığı altında kaybolmuştu. Mürvet camdan bahçede odun kıran kocasını seyrediyordu. Genç adam karla beraber canlanmıştı sanki. Pantolonun üzerinde sadece atletle karda balta sallıyordu. Kocasının geniş kaslı omuzlarını, kollarını seyrederken Mürvet onu ne kadar kıskandığını hissetti. Onu hiç tanımadığı, bilmediği kadınlardan bile kıskanıyordu. Seyit sepete doldurduğu odunlarla eve girip üzerini silkelediğinde Mürvet'in içi titredi. "Hasta olacaksın Seyit. Bu havada böyle çıkılır mı dışarıya Allah aşkına?" "Kar üşütmez," dedi Seyit. "Üşütmez mi? Sana anlatmadım mı? Rusya'da kızakları çeken köpekler, karları eşeler içine yatarlar gece. Uyandıklarında sıcacıktırlar." Sonra neşeli bir tavırla dudaklarında bir şarkı sobanın küllerini temizlemeye koyuldu. O havaya rağmen her gün sıcak banyonun ardından kuyudan çekilmiş buz gibi bir kova su dökünüyordu. Yalta ormanlarında kar yağarken göle girerdik biz. Vücudu her zaman soğuğa alışık tutmak lazım. Isınamadığı güne hazırlıklı olursun diyordu. Mürvet onun her yaptığı şeyin ardında Rusya'daki hayatını anlatmasından hiç zevk almıyordu. Kocasının anılarıyla dahi paylaşmaya tahammülü yoktu. O gün Seyit evden oldukça epey geç çıktı. Neredeyse öğlen olmuştu. Her zamanki gibi karısını öpüp ayrıldı. Araba çağırmamıştı. Yürüyerek gidecekti. Ayakkabılarının karlar içinde yumuşacık gömülürken çıkardığı sesleri duymak onu keyiflendiriyordu. Dilinden hiç düşmeyen şarkısını tutturup yürümeye başladı. Bu beyazlığı seviyordu. Mürvet akşam kocasının gelmesine alıştığı saatte bekledi durdu. Yemek soğudu, bir daha ısıttı. Sonra fethiğinin yemeğini verip onu yatırdı. Cam kenarına geçip beklemeye başladı. Kar hala yağıyordu. Bahçe kapısını yarıya kadar örtmüştü. Merakı gece yarısına doğru kıskançlık nöbetine dönüştü. Mendili elinde yola bakıp ağlıyordu. Masa üzerindeki saatin tiktakları biri ardı sıra vurup duruyordu. Saat 2'yi geçmişti. Kapı çalındı. Heyecandan yerinden fırladı, gelen Seyit'ti. Çakır keyif bir şekilde eve girip karısına sarıldı. Mürvet bu kadar saat ağladıktan sonra kocasına yüz vermek istemiyordu. Sırtını dönüp içeriye girdi. Seyit şapkasını çıkardı. Saçlarına dökülen karları silkeledikten sonra neşe içinde konuşmaya başladı. Mürvet küs, ağlamaktan şişmiş gözlerini kocasından kaçırdı. Söylediklerini anlamasına imkan yoktu. Kocası Rusça konuşuyordu. Hiçbir cevap alamayınca birden durumu fark etmiş gibi elini alnına vurdu, gülüyordu. Yaklaşıp Mürvet'e sarıldı ve öptü. Dili hafiften ağırlaşmıştı. Sahi ben neler diyorum. Bir an için unuttum. Sonra karısının yanaklarını okşayarak devam etti. Hadi Murkam, uykusuz kalmışsındır. Sen git yat istersen. Yalnız bana biraz su ısıtabilirsen makbul geçer. Banyo yapmak istiyorum. Karısının sırtından sarılıp yanağına bir öpücük kondurdu ve banyoya doğru yürüdü. Mürvet hiç cevap vermeden mutfağa girip düğümü ocağa koydu. Seyit ıslıklar şarkılarla yıkanıp bornozu sırtında yatak odasına çıktı. Sarhoşluğu geçmişti. Çok keyifliydi. Mürvet odaya geldiğinde yatakta uzanmış keyifle sigarasının dumanlarını seyrediyordu. Gülümseyerek karısına baktı. Mürvet'in ise gülecek hali yoktu. Bundan sonra ne diyeceğini, ne yapacağını bilmiyordu. Haykıra haykıra ağlamak istiyordu. Hıçkırıklar boğazında düğümlendi. Sırtına dönüp kapıya dayadı ve ağlamaya başladı. Seyit sigarasını bırakıp yataktan fırlamıştı. Gelip karısına sarıldı. Onun yüzünü kendine çevirip baktı. İhanete isyan eden minicik ağzını, pınarlarında yaş dolu gözlerini, kızgınlıkla titreyen burun kanatlarını seyrederken içi titredi. Onu yine üzmüştü. Gönlünü almak, içini rahatlatmak istiyordu ama anlatması çok zordu. Şura ile karşılaştıklarını, biraz konuşup birkaç kadeyi içtikten sonra sevişmenin kendiliğinden geldiğini ama fazla bir şey ifade etmediğini söylese anlar mıydı?